Ayrım 5.
Sayfa 682. Bu haydut sözünü duyunca Thénardier'in karısı kendini yataktan aşağı attı. Thénardier de sanki elleriyle parçalayacakmış gibi sandalyesini yakaladı. "Sen kımıldama yerinden," diye karısına bağırdı. Sonra Bay Leblanc'a doğru döndü. "Haydut, evet siz zengin beyler bizlere bu adı verirsiniz bilirim. Bak hele, gerçekten de iflas ettim, gizleniyorum, yiyecek ekmeğim yok, meteliğim yok, bir haydudum ben. Tam 3 gündür yemek yemedim, bir haydudum ben. Ya, siz ayaklarınızı Sakoski'nin iskarpinleriyle ısıtırsınız, içi pamuk kaplı redingotlarınız vardır, tıpkı baş psikoposlar gibi. Kapıcısı olan evlerin 1. katında oturursunuz, yer mantarı yersiniz, Ocak ayında demeti 40 franktan kuşkonmaz yersiniz, bezelye yersiniz, tıka basa karnınızı doyurursunuz. Havanın soğuk olup olmadığını anlamak istediğiniz zaman gazetede mühendis şövalyenin termometresinin kaç dereceyi gösterdiğine bakarsınız. Bizler, termometre biz kendimiziz. Kaç derece soğuk olduğunu anlamak için rıhtıma gidip saat kulesinin köşesine bakmaya ihtiyacımız yok bizim. Damarlarımızdaki kanın donduğunu, kalbimize buz yürüdüğünü duyarız da Tanrı yok deriz. Sizse kalkıp bizim inlerimize, evet inlerimize giriyorsunuz, bize haydut demek için. Ama biz sizi yeriz. Zavallı yavrucuklar, sizi kemiririz. Milyoner bey, şunu bilin ki meslek sahibi bir adamdım, tezkereye bağlı bir esnaftım, seçmendim, bir burjuvaydım ben. Belki de siz değilsiniz, kim bilir? Sözün burasında Thénardier kapının yanındaki adamlara doğru bir adım attı, ürpererek, "Pabuç tamircisine gider gibi gelip benimle konuşmaya cüret ettiğini düşünüyorum da," diye söylendi. Sonra artan bir çılgınlıkla gene Bay Leblanc'a döndü. "Şunu da bilin ki insansever bey, şüpheli bir adam değilim ben. Hiç adı bilinmeyen, gelip evlerden çocukları aşıran bir adam da değilim ben. Eski bir Fransız askeriyim ben, bana nişan vermeliydiler. Waterloo'da bulundum ben. Hem de savaşta adı bilmem ne kontu olan bir generali kurtardım. Bana adını söyledi ama kahrolası sesi öylesine zayıflamıştı ki duyamadım. Sadece bir sağ ol duydum. Onun teşekkürünü ne yapayım, adını bilmek isterdim. Hiç olmazsa onu bulmama yarardı. Gördüğünüz şu tablo, Brüksel'de David'in yaptığı bu tablo kimi gösteriyor biliyor musunuz? Beni. David bu kahramanlık menkıbesini ölümsüzleştirmek istedi. Benim sırtımda o general var, onu misket ateşi altında götürüyorum. İşte mesele bu. Hem de bu general benim için hiçbir şey yapmadı. O da ötekilerden daha iyi değilmiş ya. Kendi hayatımı tehlikeye atarak onun hayatını kurtardım. Hiç olmazsa ceplerim bunların delilleriyle dolu. Ben bir Waterloo askeriyim, Allah'ın cezası. Sana bütün bunları anlatmak zahmetine katlandım ya, artık işi bitirelim. Çok paraya ihtiyacım var, müthiş derecede çok para lazım bana. Yoksa seni burada geberteceğim Allah'ın belası. Marius kaygılarını biraz yatıştırabilmiş dinliyordu. Son şüphe imkanı da yok olmuştu. Bu gerçekten vasiyetnamedeki Thénardier'ydi. Babasının nankörlükle suçlandırıldığını duyunca kendisinin de bunu pek acı bir şekilde doğrulamak üzere olduğunu düşününce ürperdi, şaşkınlığı arttı. Zaten Thénardier'in bütün bu sözlerinde, sesinde, davranışında, alevler saçan bakışlarında, her şeyi ortaya seren kötü bir yaratılışın bu taşkınlığında kahramanlık taslamayla alçaklık, kibirle bayağılık, öfkeyle aptallık karışımında, gerçek şikayetle yapmacık duygular karşısında, şiddetin zevkini çıkaran kötü bir adamın hayasızlığında, çirkin bir ruhun edepsiz çıplaklığında, bütün kinlere katışan bütün acıların bu alevlenmesinde kötülük gibi iğrenç, gerçek gibi yürekler acısı bir şey vardı. Bay Leblanc'a satmayı teklif ettiği üstad eseri David'in tablosu, okuyucunun tahmin ettiği gibi kendi koltuk meyhanesinin tabelasından başka bir şey değildi. Hatırlanacağı gibi bunu kendisi yapmıştı. Montfermeil felaketinden elinde kalan tek kırıntıydı. Marius artık onun görüş alanından çıktığı için şimdi bu şeye dikkatle bakabiliyordu. Bu boyamanın içinde gerçekten bir savaş sahnesi seçiyordu. Dumandan bir zemin, birini sırtında taşıyan bir adam. Thénardier ile Pontmercy, kurtarıcı çavuşla kurtarılan albaydı bu. Marius sarhoş gibiydi. Bu tablo bir bakıma babasını canlandırıyordu. Bu artık Montfermeil meyhanesinin tabelası değildi. Bu bir dirilmeydi. Orada bir mezar aralanıyordu. Oradan bir hayalet doğuyordu. Marius'a kalbi şakaklarında atıyormuş gibi geldi. Waterloo'nun topları kulaklarında çınlıyordu. Bu korkunç levhaya yağlı boyayla belli belirsiz çizilen kanlar içindeki babası onu ürkütüyordu sanki. Bu şekilsiz karaltı ona gözlerini dikmiş bakıyormuş gibi geliyordu. Thénardier biraz soluk aldıktan sonra kan bürümüş gözlerini Bay Leblanc'a dikti. Alçak, kesik bir sesle "Seni sarhoş etmeden önce söyleyecek sözün var mı?" diye sordu. Bay Leblanc susuyordu. Bu sessizliğin ortasında çatlak bir ses koridordan doğru şu acı alayı fırlattı. "Odun yarmak lazımsa buradayım ben." Eli balyozlu adamdı bu, alay ediyordu. Aynı zamanda tüyleri diken diken kül rengi kocaman bir surat, dişlerini değil de sivri hayvan dişlerini ortaya çıkaran berbat bir gülüşle kapıda göründü. Eli balyozlu adamın suratıydı bu. Thénardier, "Maskenin için çıkardın?" diye öfkeyle bağırdı. Adam "gülmek için" diye karşılık verdi. Bir süreden beri Bay Leblanc öfkeden körleşen, gözleri kamaşan Thénardier'in bütün davranışlarını izler, gözetler gibiydi. Thénardier kapının korunduğunu bilmenin, silahsız bir adamı silah zoruyla elinde tutmanın, karısını da bir erkek yerine sayarak bire karşı 9 kişi olmanın verdiği güvenle eşkıya ininde gidip geliyordu. Balyozlu adamla konuşurken sırtını Bay Leblanc'a dönmüştü. Bay Leblanc bu anı fırsat bildi. Ayağıyla iskemleyi, yumruğuyla masayı itti. Bir sıçrayışta olağanüstü bir çeviklikle Thénardier daha dönmeye vakit bulamadan pencereye ulaşmıştı. Pencereyi açması, pervazına tırmanması, üzerinden atlaması bir saniyede oldu. Kendini yarı yarıya dışarı atmıştı ki 6 tane güçlü bilek onu yakaladı. Hoyratça zorlayıp gene o mezbele odaya döndürdü. Bunlar onun üzerine saldıran ocakçılardı. Aynı zamanda Thénardier'in karısı da onu saçlarından yakalamıştı. Ayak seslerine öteki haydutlar koridordan koşuştular. Yatağın üzerinde oturan sarhoşa benzer ihtiyar yataktan indi, elinde bir yol işçisi çekiciyle sendeliye sendeliye geldi. Ocakçılardan biri boyalı yüzü mum ışığında aydınlanıyordu, boyaya rağmen Marius tanımıştı. Bahar çiçeği ya da sarımsakçı denen panşoydu bu. İki ucunda iki kurşun topak bulunan bir demir çubuğun meydana getirdiği lobuta benzer bir şeyi Bay Leblanc'ın başı üzerinde havaya kaldırdı. Marius bunu görünce dayanamadı. "Babacım," diye düşündü, "affet beni." Parmağı tabancanın tetiğini aradı. Tetiği tam çekeceği anda Thénardier'in sesi duyuldu. "Ona kötülük etmeyin." Kurbanın umut dolu çabalaması Thénardier'i kızdıracak yerde yatıştırmıştı. Onun içinde iki adam vardı. Yırtıcı adamla kurnaz adam. O ana kadar zafer taşkınlığıyla yıkılan, hiç kımıldamayan avın karşısında vahşi adam üstün gelmişti. Kurban çırpınınca, savaşmak ister görününce kurnaz adam göründü ve hemen durumu ele aldı. "Ona kötülük etmeyin," diye bir daha bağırdı. Hiç de farkında olmadan patlamak üzere olan tabancayı da durdurmuştu. Durumun sıkışıklığı ortadan kalkmıştı. Marius bu yeni fasılda biraz daha beklemekte bir sakınca görmüyordu. Kim bilir, belki bir mucize olur da ya Ursül'ün babasını felaketle baş başa bırakmak ya da albayın kurtarıcısını mahvetmek gibi korkunç bir çıkmazdan kurtulurdu. Müthiş güçlü bir çarpışma başlamıştı. Bay Leblanc ihtiyarı tam göğsünün ortasına attığı bir yumrukla odanın ortasına yuvarlamış, sonra iki elinin tersiyle öbür iki saldırganı yere sermişti. Birini bir dizinin altında, öbürünü öbür dizinin altında tutuyordu. Sefiller granit bir değirmen taşının altındaymışlar gibi bu baskının altında hırlayıp inliyorlardı. Ne var ki öbür 4 tanesi bu yaman adamı kollarından, ensesinden yakalamışlar, yere yıkılan iki ocakçının üzerine diz çökmüş bir halde tutuyorlardı. Böylece Bay Leblanc bir kısmını alt eden öbürlerince alt edilmiş, alttakileri ezer, üsttekilerce ezilir durumda, üzerine yığılan güçleri boş yere sarsıyor, korkunç haydut topluluğunun altında kayboluyordu. Tıpkı uluyan buldoglarla av köpekleri yığınının altında kaybolan bir yaban domuzu gibi. Onu pencereye en yakın yatağın üzerine yıkmayı, orada zapt etmeyi başardılar. Thénardier'in karısı onun saçlarını elinden bırakmamıştı. Kocası ona sen bu işlere karışma dedi. Atkını yırtacaksın. Kadın homurdanarak söz dinledi, dişi kurdun erkek kurda boyun eğmesi gibi. Thénardier ötekilere sizler ceplerini arayın dedi. Bay Leblanc karşı koymaktan vazgeçmişe benziyordu. Ceplerini aradılar. Üzerinde sadece içinde 6 frank bulunan deri bir kese ile mendili vardı. Thénardier mendili aldı kendi cebine koydu. Nasıl, cüzdan yok mu diye sordu. Ocakçılardan biri saat de yok dedi. Elinde kocaman bir anahtar tutan maskeli adam karnından konuşur gibi bir sesle çok sert bir ihtiyar bu dedi. Thénardier kapının yanına gitti, oradan ip yığınını aldı, onlara attı. Onu karyolanın ayağına bağlayın dedi. Sonra Bay Leblanc'ın yumruğuyla odanın ortasında serilip kalan, hiç kımıldamayan ihtiyarı fark edince Boulatruelle öldü mü diye sordu. Sarımsakçı hayır dedi, ölmedi, sarhoş. Onu bir köşeye atın dedi Thénardier. Ocakçılardan ikisi sarhoşu tekmeleyerek demir yığınının yanına ittiler. Thénardier sopalı adama alçak sesle Babette ne diye bu kadar kalabalık topladın dedi, lüzumsuzdu. Sopalı adam ne yaparsın diye karşılık verdi. Hepsi bu işe katılmak istediler. Mevsim kötü, iş olmuyor. Bay Leblanc'ı üzerine devirdikleri yatak şöyle böyle yontulmuş tahtadan 4 kalın payandaya oturtulmuş hastane karyolası gibi bir şeydi. Bay Leblanc hiç direnmedi. Haydutlar onu ayakta, ayakları yere basar şekilde karyolanın pencereden en uzak olan başına sıkıca bağladılar. Son düğümde sıkıştırıldıktan sonra Thénardier bir sandalye aldı, adamın hemen hemen tam karşısına geçip oturdu. Artık kendine hiç benzemiyordu. Birkaç dakika içinde yüzü en büyük şiddetten durgun, düzenbaz bir yumuşaklığa geçmişti. Marius bir kalem efendisinin terbiyeli gülüşünde az önce köpükler saçan hayvanımsı ağzı tanımakta güçlük çekiyordu. Bu korkunç, kaygı verici değişikliği şaşkınlıkla seyrediyor, bir kaplanın dava vekili olduğunu gören adam ne duyarsa onu duyuyordu. Thénardier bayım dedi. Hala ellerini Bay Leblanc'ın üzerinden çekmeyen haydutları itip uzaklaştırarak, çekilin bir parça, bırakın bayla konuşayım dedi. Hepsi kapıya doğru çekildiler. Thénardier sözüne devam etti. Bayım, pencereden atlamaya kalkmakla hata ettiniz. Bacağınızı kırabilirdiniz. Şimdi izin verirseniz rahat rahat konuşalım. Önce size gözüme çarpan bir durumu açıklamam gerek, o da şu. Şimdiye kadar en ufak bir çığlık atmadınız. Thénardier haklıydı. Bu ayrıntı heyecanı içinde Marius'un dikkatinden kaçmışsa da gerçekti. Bay Leblanc sesini hiç yükseltmeden ancak bir iki kelime söylemişti. Hatta pencerenin yanında 6 haydutla çarpışırken bile en derin, en garip sessizliği bırakmamıştı. Thénardier, hırsız var diye bir parça bağırsaydınız ben bunu hiç değersiz bulmazdım diyordu. Katil var, bu da gerektiği vakit söylenebilir. Bana gelince bundan hiç de alınmazdım doğrusu. Size yeteri kadar güven vermeyen kimselerle bulunulduğu zaman biraz gürültü etmek pek olağandır. Siz bunu yapsaydınız da sizi rahatsız etmezlerdi. Hatta ağzınızı bile tıkamazlardı. Bakın size neden olduğunu söyleyeyim. Çünkü bu oda çok sağırdır. Bütün değeri budur ama bu böyledir. Burası adeta bir mahzendir. Burada bir bomba bile patlatılsa en yakın emniyet kuvvetine bir sarhoş horultusu gibi gelir. Burada top bum der, gök gürültüsü puf der. Pek kullanışlı bir evdir burası. Ama neyse, bağırmadınız, daha iyi, sizi tebrik ederim. Bundan çıkardığım sonucu da size söyleyeyim. Sayın bayım, insan bağırınca kim gelir? Polis. Peki polisten sonra adalet. Şimdi bakın, siz bağırmadınız. Demek ki siz de bizim kadar adaletin, polisin geldiğini görmeye meraklı değilsiniz. Demek ki uzun zamandan beri ben bundan kuşkulanıyorum. Bir şeyleri gizlemekte çıkarınız var. Bizim de kendi yönümüzden aynı çıkarımız var. Öyleyse anlaşabiliriz. Thénardier bunları söylerken gözleri Bay Leblanc'a dikilmişti. Sanki gözlerinden çıkan sivri uçları tutsağının vicdanına kadar saplamak yolunu arıyordu. Ayrıca ılımlı, içten pazarlıklı bir küstahlık taşıyan konuşması oldukça ihtiyatlıydı. Söyleyeceklerini seçerek konuşuyordu. Az önce azgın bir haydut olan bu sefilde, şimdi rahip olmak için eğitim gören adam seziliyordu. Tutsağın hiç ses çıkarmaması, hayatını hiçe saymaya kadar giden bu ihtiyat, tabiatın ilk davranışına olan haykırmaya karşı bu direniş, bütün bunlar söylemek gerektir ki, dikkati çekildiğinden beri Marius'u rahatsız ediyor, onu fena halde şaşırtıyordu. Thénardier'in pek yerinde olan bu uyarması, Courfeyrac'ın Bay Leblanc takma adını yapıştırdığı bu vakur, garip yüzün altında kaybolduğu esrarlı karanlıklar, Marius için daha da koyulaşıyordu. Ama her kim olursa olsun bu adam iplerle bağlı, cellatlarla çevrili, altında her an bir basamak daha derinleşen bir çukurun içine adeta yarı yarıya daldırılmış halde, Thénardier'in öfkesinin karşısında olduğu gibi yumuşaklığının karşısında da hiç sarsılmadan duruyordu. Marius böyle bir zamanda bile şahane bir şekilde üzgün olan bu yüze hayran olmaktan kendini alamıyordu. Hiç şüphesiz korku nedir bilmeyen, çılgın heyecanlara kapılmayan bir ruhtu bu. Umutsuz durumların şaşkınlığını yenen kimselerden biriydi. Bunalım son haddine vardığı halde, felaket kaçınılmaz olduğu halde, boğulmak üzereyken, su altında korkunç gözlerini açan bir kimsenin can çekişmesinden hiçbir eser yoktu. Thénardier yapmacıklı bir halle ayağa kalktı, ocağa gitti, paravanın yerini değiştirdi, yandaki karyolaya dayadı, böylece ağzına kadar korla dolu mangalı ortaya çıkardı. Tutsak mangalın içinde duran, beyazlaşıncaya kadar kızdırılmış, şurasında burasında küçük al yaldızcıklar meydana gelmiş demirci makasını olduğu gibi görebilirdi. Sonra Thénardier döndü, Bay Leblanc'ın yanına oturdu. "Devam ediyorum," dedi. "Anlaşabiliriz. Bu işi dostça düzenleyelim. Az önce öfkelenmekle hata ettim. Bilmiyorum aklım neredeydi. Pek ileri gittim. Çılgınca sözler söyledim. Mesela milyoner olduğunuz için para, çok para, sonsuz şekilde para istediğimi söyledim size. Akıllıca bir iş olmaz bu. Ey Tanrım, siz istediğiniz kadar zengin olun. Sizin de sorumluluklarınız var. Kimin yok ki? Sizi iflas ettirmek istemem. Ne de olsa sırnaşık yapışkan bir adam değilimdir. Durumun üstünlüğünü de geçirdikleri için bundan yararlanarak gülünç olan kimselerden değilimdir ben. Bakın, ben de iyi niyetimi gösteriyorum, kendi yönümden bir fedakarlık yapıyorum. Bana sadece 200 bin frank lazım. Bay Leblanc hiç sesini çıkarmadı. Thénardier devam etti. Görüyorsunuz ki ben de kendimi oldukça tutuyorum, temkinli davranıyorum. Servetinizin durumunu bilmiyorum ama şunu biliyorum ki cimri değilsiniz. Sizin gibi iyiliksever bir insan da mutlu olmayan bir aile başkanına 200 bin frangı rahatlıkla verebilir. Hiç şüphesiz siz makul bir insansınız da. Kendimi zahmete sokup bu akşamki şeyi düzenledim. Bu beylerin dediğine göre de iş iyi hazırlanmış. Ben bu işi sizden ancak 15'lik bir kırmızı şarap içecek, Denoye'de dana eti yiyecek kadar bir şey istemek için düzenlemedim ya. Bunu akıl edersiniz. 200 franktır bunun değeri. Bir kere bu önemsiz şey cebinizden çıktıktan sonra size yemin ederim ki son söz söylenmiş olacak, korkacak hiçbir şeycik kalmayacak. Bana dersiniz ki ama benim üzerimde 200 bin frank yok. Ben anlayışsız değilimdir. Sizi buna zorlamıyorum. Sizden yalnız bir şey istiyorum. Size söyleyeceğim şeyleri yazmak zahmetine katlanın. Sözün burasında Thénardier durdu. Sonra sözlerin üzerine basarak mangala doğru gülümseyerek, size haber vereyim ki yazı bilmediğinizi dünyada kabul etmem. Ünlü bir engizisyoncu onun bu gülümseyişini kıskanabilirdi. Thénardier masayı Bay Leblanc'ın ta yanına itti, çekmeceden hokka, kalem, bir tabakada kağıt aldı. Çekmeyi açık bırakmıştı, içinde uzun bir bıçak parlıyordu. Kağıdı Bay Leblanc'ın önüne sürdü. Yazın, dedi. Tutsak en sonunda konuştu. Nasıl yazabilirim? Kollarım bağlı. Thénardier, doğru, affedersiniz dedi. Çok haklısınız. Sonra sarımsakçıya döndü. Bey'in sağ kolunu çöz dedi. Bahar çiçeği ya da sarımsakçı denilen Pancho, Thénardier'in emrini yerine getirdi. Tutsağın sağ eli serbest kalınca Thénardier kalemi mürekkebe batırdı, ona uzattı. Unutmayın ki bayım, bizim hükmümüze, bizim insafımıza kalmışsınız. Hiçbir insan gücü sizi buradan kurtaramaz. Can sıkıcı çarelere başvurmak zorunda kalırsak gerçekten çok üzülürüz. Sizin ne adınızı ne de adresinizi biliyorum. Ama size haber vereyim ki yazacağınız mektubu götürmekle görevli olan kimse geri gelinceye kadar bağlı kalacaksınız. Şimdi lütfen yazın. Tutsak neyi diye sordu. Söyleyeceğim. Bay Leblanc kalemi aldı. Thénardier yazdırmaya başladı. Kızım, tutsak ürperdi, gözlerini Thénardier'e dikti. Thénardier şöyle yazın dedi. Sevgili kızım. Bay Leblanc öyle yazdı. Thénardier devam etti. Acele gel, sözünü kesti. Ona sen diye hitap ediyorsunuz değil mi? Bay Leblanc kime diye sordu. Hay Allah dedi Thénardier, küçük tarla kuşuna. Bay Leblanc hiçbir heyecan göstermeden ne demek istediğinizi anlamıyorum dedi. Thénardier yazmaya devam dedi, yeniden yazdırmaya koyuldu. Acele gel, sana mutlaka ihtiyacım var. Sana bu pusulayı getiren kimse seni benim yanıma getirecek. Seni bekliyorum, korkma gel. Bay Leblanc hepsini yazmıştı. Thénardier yo dedi. Korkma geli silin. Bu ona işin pek de basit bir şey olmadığını, korkulacak bir şey olabileceği duygusunu verir belki. Bay Leblanc iki kelimeyi karaladı. Thénardier şimdi imzalayın dedi. Adınız nedir sizin? Tutsak kalemi bıraktı. Bu mektup kime yazıldı diye sordu. Kime olduğunu pekala biliyorsunuz. Küçüğe. Az önce söylemiştim ya. Thénardier'in söz konusu olan kızın adını anmaktan kaçındığı belliydi. Tarla kuşu diyordu, küçük diyordu, adını söylemiyordu. Suç ortaklarının yanında sırrını koruyan düzenbaz bir adam tedbiri. Onun adını söylemek, bütün işi onlara açıklamak, bilmeleri gerektiğinden çoğunu onlara öğretmek demekti. İmzalayın dedi, adınız nedir? Urbain Fabre. Thénardier bir kedi çevikliğiyle elini cebine daldırdı, Bay Leblanc'ın üstünden alınan mendili çıkardı. Markasını aradı, muma yaklaştırdı. Tamam dedi. UF, Urbain Fabre. İyi ya işte, UF diye imzalayın. Tutsak imzaladı. Thénardier, bir mektubu katlamak için iki el gerektiğinden bana verin katlayayım dedi. Bu da olduktan sonra adresi yazın dedi. Küçük hanım sizin evinizde. Buralardan pek uzakta oturmadığınızı biliyorum. Saint-Jacques-du-Haut-Pas yakınlarında bir yerlerdesiniz çünkü her gün ayin için o kiliseye gidiyorsunuz. Yalnız hangi sokak olduğunu bilmiyorum. Durumunuzu anladınız sanırım. Adınızı yalan söylemediğiniz gibi adreste de yalan söylemezsiniz. Onu kendiniz yazın.